İyi geceler değerli izleyenlerimiz. Bu akşam gece sohbetimize devam edeceğiz. Yanımda birbirinden değerli konuklarım var. Oktar Bey ve Altuğ Beyler. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız?
Çok şükür. Allah'a çok şükür. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Allah'a şükür. Ben de çok iyiyim. Buyurun sizinle başlayalım.
Evet. Bu Darwinizm konusu çok önemli. Onun için onu sık sık vurgulamakta yarar var. Her seferinde de değişik yönlerinden de bahsederek tabii ki. Mesela işte Darwinizm biliyorsunuz Allah'ı inkar eden ve tesadüfe dayalı saçma sapan bir pagan felsefesi olduğu için bütün her şeyi de bu zemin üzerine kurduğu için her şey de yalan olmuş oluyor. Bundan birkaç örnek verelim mesela. İşte diyorlar ki rastgele değişikliklerle değil mi türlerin evrimleştiğini savunuyorlar.
Evet.
Bunun için de güya örnekler getirmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de endüstri kelebekleri hikayesidir. Bu klasik ünlü anlatımlarından bir tanesi. Onu da şunu iddia ediyorlar. Bakın burada gösterelim. Endüstri kelebekleri derken. Bu İngiltere'de endüstrileşme döneminde hava kirliliğinden dolayı bakın ağaçların işte renklerinde koyulaşma oluyor.
Evet.
Belli bölgelerde tabii endüstri bölgelerinde. Bu koyulaşmadan dolayı o bölgede yaşayan güve kelebeklerinin açık renkli ve koyu renkli olanların oranlarında değişiklik meydana geliyor. İşte bakın bu da doğal seleksiyon örnektir. Bu böyle biriktiği zaman bu uzun yıllar içerisinde böyle çokça olduğu zaman sonunda başka bir türe dönüştürür gibi anlamsız bir ifadeler oluyor.
Hı hı.
Bunun neden yanlış olduğunu anlatalım hemen kısaca. Bir kere endüstri bölgesinde işte ağaçların renklerinin koyulaşması tamam doğru bu bunda bir şey yok. Diyorlar ki bakın açık sol tarafta olan açık renkli ağaçların gövdesine konan açık renkli güve kelebekleri kuşlar tarafından kolay fark edilmeyecektir. Koyu renkli olanlar kolay fark edilecektir. Bu nedenle koyu renkli olanlar daha fazla avlandığı için endüstride bu kirlenme olmadan önceki halinde açık renkli olanların sayısı daha fazlaydı. Sonra diyorlar, bunu Bernard Kettlewell diye birisi iddia ediyor zaten, onlar ortaya attığı bir hikaye. Sonra diyorlar, ağaç renkleri koyulaştıktan sonra bu kez açık renkli olanlar fark edilmeye başladı, resmin sağ tarafında olan. Dolayısıyla koyu renkler az fark edildiği için daha az avlandılar ve açık renkli olanlar daha fazla avlandığı için koyu renkli olanların sayısı oran olarak arttı. Şimdi bir kere böyle bir şey olmuş olsa bile bunun evrimle hiçbir alakası yok. Çünkü açık renkli güve kelebekleri de koyu renkli olanlar da zaten var o popülasyonda. Dolayısıyla aralarındaki oranın bir böyle olması bir böyle olması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü zaten bu varyasyondur. Zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonlarından açık renkli ve koyu renkliler oluşuyor. Ama bakın zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonlarından. Dolayısıyla hiçbir yeni genetik bilgi eklenmediği için, hiçbir yeni gen, yeni bir protein, yeni bir enzim olmadığı için yeni bir türe dönüşüm de olmuyor. Olmuyor yani çok basit olarak.
Evet.
Zaten bir de şu anlaşılıyor, yıllar sonra ortaya çıkıyor. Burada hile yapıyor Bernard Kettlewell. Şunu yapıyor, bir kere kelebeklerin ağaç gövdelerine değil de dalların daha ziyade alt kısmını tercih ettiklerini anlıyor bilim adamları. Bakıyorlar bu ağaç gövdesinde işte şu kelebek vardı, bu kelebek vardı. Abi bakıyorlar, onları oraya iğnelemiş ölü kelebeği. Ondan sonra da yapışkanla tutturmuş bazılarını. Ayrıca şunu görüyorlar. Kirlenme olmayan bölgelerde, bu kirlenme olan bölgelerdeki iddiasıydı. Kirlenme olmayan bölgelerde açık renkli ağaçlarla açık renkli kelebeklerin arasında ya da koyu renklerin arasında hiçbir bağlantı olmadığını görüyorlar. Yani söylediğinin aksine bunun. Yani her yönden bir yalan, bir sahtekarlık. Ama bu klasik evrimcilerin yaptığı klasik bir sahtekarlık yöntemi. Bunun, yaptıkları bütün yöntemler böyle oluyor. Mesela hani basında çıkıyor ya, özür dilerim, kayıp halka bulundu. İşte insanın atası şuymuş, insanın atası buymuş diye böyle. Bunların hepsi yalana dayalı haberler. Çünkü evrim hiç olmadığı için bütün haberleri de öyle oluyor. Bakın şimdi ben size başka bir örnek vereyim. Basında nasıl bir propaganda sistemleri olduğunu anlamak bakımından. Bakın bunlar gazetelerde çıkan haberler. Özür diliyorum. Evet. Mesela Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberi burada görüyorsunuz. Hı. Ne diyor? 4 milyon yıllık değişim bir takım çizimler yapmış. Bakın sol tarafta da diyor ki 3 milyon yıl önceki hali diyor. Ya bunların tamamı hayali çizimler. Bir kere böyle varlıklar, böyle garip yaratıklar, bunların çizimlerindeki bu garip yaratıklar tamamen hayal mahsulü. Ve hiçbir zaman da böyle kimseler yaşamadı. Şimdi siz bunu haberi böyle baktığınız zaman başlığına bakan birisi, detaylı incelemeyen, altını okumayan ya da dikkatli olmayan bir okuyucu insanın bilinçaltına böyle bir yalan verilmiş oluyor.
Evet.
Halbuki bakın, şimdi gazetenin bir haberdeki bir kısmını büyüttüğümüz zaman şunu görüyoruz. Bakın diyor ki, atalarımızın tıpatıp birbirine benzemediği, bu yazının içindeki bir bölüm, orayı büyüttük. Atalarımızın tıpatıp birbirine benzemediği gerçeğinden yola çıkan yontu ustası Wolfgang Schnabel, onun hazırladığı çizimler bunlar, bilgisayardan çıkan patronlar üzerinde çalışırken hayal gücünü bir hayli çalıştırmak durumunda kaldığını söylüyor. Ne demek bu? Hepsi hayal ürünü. Hakikaten öyle yani.
Evet.
Yani bunun bilimsellikle hiçbir alakası yok. Çünkü bir kafatası parçası ya da bütün iskeleti bulsanız bile siz kesinlikle o kişinin yumuşak dokularını tahmin edemezsiniz.
Evet.
Mesela bakın bu çizimlerde değil mi böyle... Hiçbir kanıta dayanmıyor. Yani zaten şunu yapmışlar. Almanya'da bunun örneği var. Aynı kafatasını 100 ayrı sanatçıya veriyorlar. 100 de ayrı çizimde bulunuyor. Yani hayalini ne canlandırıyorsa onu çiziyor. Maymun çizmek istiyor, maymun çiziyor. Felsefeci, filozof çizmek istiyor, filozof çiziyor gözlüklü. Yani onun tamamen hayal mahsulü olduğunu zaten bilim adamları da kesin olarak biliyor.
Hı hı.
Şimdi bakın, devam edelim. Bunlar yine basından, medyadan haberler. Bilim adamlarına göre bu balıklar insan oluştu. İnsanın atası balıkmış diye iddia ediyorlar. Devam edelim. Başka bir zamanda çıkan başka bir haber. Evrim teorisinde gelişme. İnsanoğlunun ilk atası 70 milyon yıl önce yaşamış bir tür tarla faresi. Şimdi balıktı. Bakın atası tarla faresi oldu. Devam edelim. Yine bir gazete haberi. Atalarımız beyinsiz çıktı. Devam edelim. Atalarımız mikropmuş. Bu sefer mikropta karar kıldılar. Yine Hürriyet Pazar Ekin'den. Yoksa hepimiz Marslı mıyız? Bu sefer Marslı olduğuna karar vermiş. Yani bakın, yani atmanın haddi hesabı yok. Yani sürekli atmak, değil mi? Propaganda yapmak ve yalana dayalı bir propaganda. Yani hiçbir bilimsel delile dayanmayan hikayelerle. Mesela Dawkins de kendi kafasına göre insanın geleceğin insanı diye bakın. Güya maymundan gelmiş bugünkü insan. Bir de uzaylı gibi bir şey çizmiş. Yani ipe sapa gelmez iddialarla. Sonra soruyorlar, bir tane mutasyon örneği versene bize diye. 15 saniye havaya bakıyor. Yani böyle ağlamaklı oluyor. Kapattırıyor yayını falan böyle. Yani dolayısıyla evrim hiçbir bilimselliğe dayanmayan bir yalan. Ve bu bir propaganda ile bakın. Şöyle Hitler'in propaganda bakanı var, Goebbels diye. Diyor ki bir yalanı diyor sürekli tekrar ederseniz diyor. Sürekli tekrar edip anlatırsanız diyor böyle diyor yüksek bir sesle. Halkın bir bölümü buna ikna edebilirsiniz diyor. Yani mesela işte bu diyelim ki beyaz.
Hı hı.
Siz sürekli olarak ya bu siyah, bu siyah diye böyle telkinle bu gazetelerde, televizyonlarda bunu haber yaparsanız bir müddet sonra millet bunu siyah da görmeye başlıyor. Bazı kimseler bunu siyah da görmeye başlayabilir. İşte evrim de öyle bir şey. Yani gördüğünüz gibi bakın işte apayrı balıktan geldik diyor, fareden geldik diyor, mikroptan geldik diyor. Yoksa Marslı mıyız diyor, beyinsiz çıktık diyor. Yani böyle ipe sapa gelmez. Ne kadar saçma sapan şey varsa onu ileri sürüyorlar.
Bahsettiğin şeyin iletişim fakültesinde dersi vardı biliyor musun? Ben iletişim fakültesinde okudum Marmara Üniversitesi'nde.
Evet.
Goebbels'in Propaganda İlkeleri isimli dersimiz vardı bizim.
İşte ya işte yok.
Evet. Yani bu bir propaganda ilkesi yani yaptıkları basın evet, yoluyla başka bir şey değil. Yani büyünün günümüzdeki adı. Değil mi? Hazreti Musa döneminde aynı şeyi hocamızın izah ettiği gibi büyücüler yapıyordu. Hazreti Musa asasını atarak Allah'ın ol demesiyle yaratılışın olduğunu ispatladı mesela Allah'ın mucizesiyle. Şimdi aynı o büyü şeyini basın, bazı evrimci basın ele aldı. İnsanlara belli kelimelerle işte Latince diyorsun ya, Australopithecus afarensis diyor mesela, çok hani bilimsel hava büründürüp
evet,
ne olduğu anlaşılmaz cümleler kullanıp halk ha biz demek ki çok cahiliz, bunlar çok biliyor söylüyorlar demek ki doğrudur psikolojisini oluşturacak bir metotla, yöntemle, ki bunu iletişimciler bunun dersini alarak büyürler yani.
Evet.
Bunu yapıyorlar. Bugüne kadar yapmışlar. Hocamız gelip o balonu söndürene kadar yani o evrimi.
Evet. Şimdi zaten hangi evrimcinin kitabına bakarsanız bakın. Charles Darwin kitabı, ondan sonra diğer bütün evrimcilerin yazdıkları yazıların hepsinde mutlaka evrimin olmadığını şey diyorlar. İtiraf ediyorlar. Bir paragraf da olsa hocamızın kitaplarını okuduğunuzda mutlaka görürsünüz. Evrim Aldatmacası ve diğer kitaplarda evrimcilerin ifadeleri vardır. Hep itirafları vardır. Mesela ben bunlardan bazılarına da örnek vereyim size. Bunlar da mutlaka evrimin neden olmadığını bir şekilde itiraf ediyorlar. Yani mesela 800 sayfalık kitap oluyor ama bir paragrafta bu itirafı mutlaka yapıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Stanley var. S.M. Stanley, Johns Hopkins Üniversitesi'nden, Amerika'daki tanınmış bir evrimci. Hı hı. Diyor ki, bilinen fosil kayıtları kademeli evrim ile uyumlu değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Şimdi bu ne demek? Evrim hiçbir zaman olmamıştır demek, değil mi? Ama bu evrimci, bunu da söylüyor ama, kitabına yazmış bunu. Evrim yoktur diyor. Devam edelim. Neville George var, paleontolog, Glasgow Üniversitesi'nden. Bakın diyor ki, fosil kayıtlarının evrimsel zayıflığını ortadan kaldıracak bir açıklama yapmak artık mümkün değildir. Çünkü elimizdeki fosil kayıtları son derece zengindir ve yeni keşiflerle yeni türlerin bulunması imkansız gözükmektedir. Her türlü keşfe rağmen fosil kayıtları hala türler arası boşluklardan oluşmaya devam etmektedir. Bakın evrimin o gerektirdiği hayali ara geçiş formları yok diyor. Yani evrim yok diyor açıkçası. Ya da antropolog Jeffrey Schwartz. Bakın diyor ki, pek çok paleontolog fosil kayıtlarında kayıp halkaları bulmak yerine sadece büyük boşluklarla ve bugüne kadar kaydedilmiş fosil türleri arasında herhangi bir ara form olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi. Bu da evrim yoktur diyor. Ama bakıyorsunuz aynı kişi kitabın ilerleyen bölümlerinde yine evrimi savunmaya çalışıyor. Bakın size ben şimdi başka bir örnek vereyim. Bakın bunlar böyle... gerektiğinde dünyanın en ünlü kitapları olabiliyor böyle evrimcilerin tabii hazırlayıp topluma sunduğu. Mesela bir biyoloji kitabı olabiliyor. Hı hı. Bakın. Pardon burası değil. Gerektiğinde dünyanın en iyi biyoloji kitabı da olabiliyor ki şimdi size göstereceğim örnek öyle bir örnek. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabını göstereceğim size bakın. Evet. Biraz uzun sürdü arayıp bulması ama. Evet. Evet. Pardon biraz uzun sürdü bulması. Evet bakın mesela şimdi bu gördüğünüz kitap dünyanın bir numaralı biyoloji kitabı. Hı hı. Campbell and Rees diye bir kitap. 6. baskısını görüyorsunuz burada.
Evet.
Neil Campbell'ın resmi var orada. Yazarlarından bir tanesi. Bakın mutasyonu şimdi evrimci bir evrimsel bir mekanizma olarak ileri sürüyorlardı ya. Hı hı. Rastgele değişiklikler DNA'da. Bugün bilimsel olarak biliyoruz ki mutlaka zararlı oluyorlar. Yani hı. Rastgele değişiklik kitabın harflerini rastgele değiştirdiğiniz zaman anlamadım. Bu kitaba yarar sağlar mı? Yani kitaptaki bilgiyi arttırır mı? Tabii arttırmaz. Yani önce bazı kelimeler anlamsız olur. Sonra çok da yapmaya başlarsanız bazı cümleler ve sonra bütün kitabını anlamsız hale getirebilirsiniz. İşte evet. Mutasyon da böyle bir şey. Bakın diyor ki mutasyon için bir rastlantısal bir değişiklik yani mutasyon diyor. Hı hı. Bir arabanın diyor DNA için diyor genler hı hı. için diyor. Bir arabanın motoruna diyor ateş edip diyor arabanın motorunun performansını yükseltmek gibi bir ihtimaldir diyor. Şimdi bu ne demek? Siz arabanın motoruna ateş ederseniz ne olur? Arabayı bozarsınız evet. Yani değil mi? Araba 200 beygirlik araba 400 beygir işte 6 silindirli bir araba, 12 silindir falan olur mu? Olmaz. Bu da biliyor olmayacağını, mutasyonların yani faydalı olmayacağını. Yani evrimli olmadığını, evrimsel mekanizma olmadığını da söylüyor. Ama bakıyorsunuz kitabın kalan bölümlerinde yine evrimi savunmaya devam ediyor. Şimdi o zaman bu bilim adamlığı değil. Bilim adamı böyle olmaz. Bilim adamı tabii delillerle çalışır, delillere bakar. Ne gösteriyorsa ona göre hareket eder. Ki bakıyorsunuz Allah'ın yaratmasını gösteriyor, yarattığını gösteriyor. Yani bütün fosil kayıtları, canlılardaki üstün tasarım, DNA'daki bilgi, evrendeki nizam intizam değil mi? Bir atoma baktığınız zaman mesela atomdaki yapı hepsi Allah'ın kusursuz yaratma sanatını gösteriyor. Dolayısıyla tabii bilim adamı neyi söyler otomatikman? Yani şunu düşünmesi gerekir. Allah'ın yaratmış olması gerekir bir kere. Allah yaratmış. Zaten onun için bir düzen ve intizam var. Rastlantı hiçbir zaman düzen ve intizam meydana getirmez. Mutlaka karmaşa meydana getirir, zarar verir. Değil mi? Mesela İskambil kağıtlarından bir ev olsa, siz onun üzerine bir şey atsanız veya üfleseniz veya rüzgar esse ya da orada aradan bir kart çekip alsanız ne olur? Hepsi yıkılır. Değil mi? Ya da bilgisayarı mesela çekişleseniz, tekme atsanız, havaya atıp tutsanız bu bilgisayarı daha iyileştirir mi?
Kesinlikle.
Değil mi? Bozar yani. Kimse yapmasın da yani böyle. İşte onların iddiaları bundan da daha saçma. Canlılara bakınca bakın neler oluyor. Onunla ilgili çok güzel filmlerimiz de var inşallah. Bakın Yunuslar da kusursuz bir yaratılış mucizesi var. Onunla ilgili bir filmimiz var. Avlanmaları. Hakikaten baktığınız zaman Allah'ın yaratma sanatını ortaya koyuyor. Şimdi bakın çok koordine bir avlanma teknikleri var. Ki bu akıl gerektiriyor. Çünkü hani bir tanesi akıl gösterebilir ama toplu akıl olması, değil mi? Ayrıca ayrı bir olaydır. Bakın şimdi burada balıkların etrafını çeviriyorlar.
Biliyorum.
Evet. Ondan sonra biri araya giriyor. Bakın bir anda hepsi birden aynı anda başlıyorlar.
Evet.
Ve balıklar kaçamadıkları için havaya sıçramaya başlıyorlar. Onları da olduğu gibi topluyorlar. Çok akıl gerektiren bir şey bu, değil mi? Koordine bir hareket.
Mükemmel.
Evet.
Yunus zekası.
Güzel yani.
Değil mi?
Yunusların zekası insandan fazla. Onu
kesinlikle
biliyoruz yani.
Evet.
Yani o IQ'su fazla yani.
Yani bir de o dönerken diğerleri bekliyor onu.
Evet. Şimdi burada mutlaka haberleşme gerekir, değil mi?
Kesinlikle.
Yani siz 4-5 kişi böyle bir şey yapmaya kalksanız, değil mi? Aranızda bir plan yapacaksınız. Herkes o plana uygun hareket edecek.
Yoksa
değil mi?
Yoksa kimse ne yapacağını bilemez.
Evet. Bakın yine yaptıklarında balıkları
hepsi birden besleniyorlar.
Evet.
Müthiş de sevimliler.
Çok çok.
O kadar çok güzel özellikleri var ki.
Evet.
O yürüyüş radar zaten, değil mi? Radar sistemi var.
Tabii sonar sistemleri
sonar
var.
Sonar sistemi var.
Bakın yine aynı şekilde nasıl dairesel hareketle.
Evet.
Mükemmel bir koordinasyonla hop havada yakalıyorlar. Maşallah.
Maşallah süper.
Evet, sonar sistemleri de öyle. Yani kemal ultrasonik ses dalgaları gönderiyorlar ama çok güçlü. Mesela 3 kilometre ötede iki metal parayı birbirinden ayırt edebiliyorlar. Yani Amerikan donanmasında kullanılan sonar sistemden daha güçlü sonar sistemleri var. Değil ve duyargaları da çenelerinde. Bunların bir kulak ses duyma şeyi yok. Çenelerindeki duyargalarla duyuyorlar o ses dalgalarını, algılıyorlar. Ama dediğim gibi yani 3 kilometre kapkaranlık bir suda 3 kilometre ötedeki iki metal parayı birbirinden ayırt edecek kadar mükemmel bir sistem yaratılmış maşallah.
Allah.
Şimdi bu da bir kertenkele suyun üstünde bu şekilde
bayağı bir yavaşlatılmış.
Evet, koşabiliyor bakın. Bu şimdi tabii süratten kaynaklanan bir şey. Suyun yüzey gerilimi var. Çok süratli, belli bir süratin üstüne çıktığı zaman bu hareketi yapabiliyor.
Evet.
İnsanın deniyor aynı hareketi yapabilmesi için saatte 100 kilometre hızla suyun üzerinde koşması gerekirdi. Eğer yani saatte 100 kilometre böyle koşabilseydik biz de suyun üzerine koşabilecektik.
O kuyruğu dengeliyor tabii bir de.
Evet. Evet, kuyruğu dengede tutuyor, sürtüyor suya bir yandan.
Tabii
çok da sevimli bir tip böyle.
Geçmiş gitmişti.
Evet. Adım atıyor. Koşa koşa.
Keramet gösteriyor derler yani suyun evet üstünde yürüdü.
Evet.
Bakın işte
evet,
o tarz mucizevi bir
çok da
ibadet evet katı yani gerçekten.
Evet. Süratinin çok ağırlığına göre olması lazım. Yani belli bir ağırlıkta. Belli
çok hızlı
bir
çalışıyor.
Evet, çok hızlı. Patır patır koşuyor suyun üzerinde. Çok sevimli bir tip.
Evet, kesinlikle.
Evet. Yani bu tabii doğada her yerde böyle bir mucize var.
Ne kadar güzel. Yani.
Da yaratılışı ortaya koyuyor. Bakın mesela kuğuların bu da dansı böyle. Çok da sevimli canlılar bunlar.
Kesinlikle.
Çok estetik.
Çok güzel görünüyorlar.
Simetrik hareketler.
Maşallah.
Maşallah. Onların bir koordinesi var.
Evet. Tabii tabii. Çok koordine hareket ediyorlar. O da yapıyor. Hangisini?
Çok sevimli. Bir de bir duruş olarak da zaten inanılmaz asil ve güzel duruyorlar.
Evet. Evet maşallah. Bunlar da başladı.
Bunlar da suyun üzerinde yürüyorlar. Yani.
Maşallah.
Maşallah. Son derece paralel gibi. Eğlence.
Evet. Su balesi gibi.
Ya, mükemmel evet, maşallah.
Boyunlarını da şöyle dik tutuyorlar ki daha rahat.
Evet.
Devitsinler.
Evet. Tabii bu da bir belli bir sürat ve şey gerektiriyor. Yani suyu
denge gerektiriyor.
Evet.
Bunların hepsini sonradan öğrenmediler yani.
Tabii. Bu yani işte Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Bir de Allah kusursuz yaratılmış. Yani hiçbir eksiklikleri yok.
Kesinlikle.
Bakın dikkat edin, hiçbir bilim adamı, evrimci bilim adamı şu canlıda şu şöyle olmasaydı da böyle olsaydı daha iyi olurdu diyemiyor.
Her şeyin
bir iki tane uyduruk iddiaları var ama onlar şu süper yanlış. Mesela bir tane örnek vereyim. Bazen böyle insan gözünün güya kusurlu olduğunu iddia eden Darwinistler var. Diyorlar ki...
Pardon, Allah evet. kusursuz yaratmış. Demin Allah diye başladın, başka bir şey söyleyecektin. Sonra ona geçince orada bir şey cümle hata şeyli oldu.
Allah affetsin. Yani Allah kusursuz
yaratmış. Farkında tabii. değilsin de o evet. kayıda geçtiği için yani dinle yanlış anlaşılır diye evet, ben ihtiyaten evet. şey yapıyorum.
Tabii kusursuz yaratılış var bakın. Yani hiçbir eksiklik yok. Zaten Allah söylüyor bunu Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gözünü çevirip gezdir diyor. Hiçbir çatlaklık bulamazsın diyor. O göz diyor yorgun bir halde sana dönecektir diyor. Yani hakikaten hiçbir eksiklik yok. Şimdi evrimcinin bir iki tane böyle iddiası var. O da süper yanlış. Onu anlatalım isterseniz inşallah. Hı hı. İnsan gözünde haşa bir hata olduğunu iddia ediyorlar. Bu Dawkins falan da söylüyor bunu. Richard Dawkins. Diyorlar ki şimdi arkada gözde retina bölümü vardır. Yani evet. sinir hücrelerinin olduğu bölüm. Yani görmenin gerçekleştiği. Daha doğrusu gözde gelen fotonların elektrik sinyallerine çevrildiği bölüm. Hı hı. Orada hücrelerin arka arkaya bir diziliş sistemi vardır. Çok yani detaya girmeyeceğim burada. Hı hı. Şimdi gözün ışığa hassas sinir hücrelerinin kabloları vardır. Buna sinir lifleri deniyor bunlara. Her bir hücreden, hücre topluluklarından sinir lifleri çıkar. En sonunda onlar toplu bir halde beyine doğru giderler. Evet. Tek bir kablo şeklinde böyle. Gözün ortasından çıkar hatta bu. Göz yuvarlaktır böyle. Hı. Ortasından kablo şeklinde çıkar bu. Ve arkaya gider. Şimdi göz sinirlerinin kabloları sinirlerin arkasında değil de önünde. Yani şimdi bu göz sinir hücresi, bunun kablosu sinir hücrelerin önünden geçiyor. Hı hı. Dolayısıyla ilk bakışta şöyle görülebiliyor. Hakikaten görüntüyü engelliyor mu diye. Halbuki bakıyorsunuz görüntüde en ufak bir şey yok. Değil mi? Baktığınız zaten zaman ileriye göz sinirlerinin kablolarını görebiliyor musunuz? Evet. Göremezsiniz. Hatta damarlar da önünde gidiyor. Damar görüyor musunuz? Hı hı. Görmüyorsunuz. Gözde bir eksiklik yok yani o bakımdan. Sebebi şundan. İşte bakın bu çok önemli. Bunlar diyorlar ki bu bir eksiklik. O kabloların arkadan çıkması gerekirdi. Arkadan çıkamıyor. Şundan dolayı çıkamıyor. Göz sinirlerinin hücreleri çok yüksek oranda oksijen tüketiyorlar. Hmm. Dolayısıyla kan damarına çok yakın olması lazım. Kan damarları hemen arkasında geçiyor bunun. Koroid tabaka dedikleri bir tabaka. Hemen arkasında. İşte o kablolar araya girseydi göz sinir hücresiyle damarın arasına girseydi görme gerçekleşemeyecekti.
Oksijen.
Ya bunlar süper cahiller. Yani bu Darwinistler. Birçoğu cahil, birçoğu bilgisiz. Yani hepsini tenzih ederim de bu şekilde bilmedikleri anlaşılıyor. Hatta Habertürk'te de bize bunu söylemeye kalkmışlardı. Hı. Cevap verdik. O Aslı Tolun Boğaziçi Üniversitesi'nden. Hı hı. Yani o kadar çok bilgisiz şeyler söyledi ki böyle. Bilgisinin olmadığı da anlaşılıyor zaten. Hı. Dolayısıyla verdikleri örnekler hep yanlış. Evrim olmadığı için bakın bu çok önemli. Ne söylerse söylesin mutlaka yalan oluyor, sahtekarlık oluyor, yanlış oluyor. Mutlaka bu şekilde oluyor.
Habertürk evet. deyince önümdeki kitaba gözüm ilişti de Cübbeli'yi öven bir kitap çıkarmışlar.
Evet.
Hayırlı. O kadar artık ne diyeyim hayırlı olsun.
Ondan okuyalım biraz o zaman değil mi?
Evet Cübbeli'ye cevap cevaplar, kitabından evet. okuyalım. Açıyorum neresi gelirse bakalım peki. inşallah. Necip Türker yazmış. Bu okuyucu mektuplarından oluşmuş bir kitap. Ebu Said-i Hudri'den rivayet edildiğine göre peygamber buyurdu ki, ümmetim içinde Mehdi olacaktır. Sünen-i İbn-i Mace sayfa 10/347. Bu emir Hazreti Mehdi aleyhisselam da insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Artık sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara varsın, katılsın buyurdu. Sünen-i İbn-i Mace sayfa 346. Siz o Mehdi'yi geleni görünce kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa ona biat ediniz, yani tabi olunuz. Çünkü o Allah'ın halifesi, Müslümanların manevi lideri Mehdi'dir buyurdu. Sünen-i İbn-i Mace sayfa 345. Sahih hadis kitaplarından olan Kütüb-i Site'de Hazreti Mehdi aleyhisselamla ilgili çok sayıda sahih hadisi şerif var. Bazı kişiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam konusunu anlamazlıktan geliyorlar ama Hazreti Mehdi'nin zuhur alametlerinin hepsi çıktığı için bu konu şu anda dünyanın en büyük gündemi ve en büyük olayı. Hazreti İsa'nın inişi de aynı zamanda bu yüzyılın en büyük olayıdır.
Maşallah.
Evet, maşallah okuyucular bayağı şey duyarlı, bayağı da bilgili arkadaşlar yani.
Evet.
Yonca Yaman, İzmir'den. Her 100 sene başında bu ümmetin uleması arasından bir müceddit gelecek ve şeriatı, yani Kur'an ahlakı ile fazileti ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ihya edecektir, canlandıracaktır. Mektubat-ı Rabbani, 1. cilt, sayfa 520. Bakın ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Her yüzyıl başında bir müceddit gelecek. Cübbeli madem bu yüzyılda Hazreti Mehdi'nin çıkacağını kabul etmiyor, bari bu yüzyılın başında gelecek olan müceddidin kim olduğunu söylesin. Yalnız bana göre bu yüzyılın başında gelecek olan müceddit Hazreti Mehdi'dir. Ama Cübbeli bu yüzyılda müceddit de gelmemiştir ve gelmeyecektir diyorsa, o zaman Cübbeli'nin Hazreti Mehdi'nin geldiğinden emin olduğunu anlarım. Çünkü bu kadar reaksiyon ve panik normal değil. Alel acele 6 tane CD çıkarmış. Kitap da yazacağım diyor. Onu da yazdı. Özetle müthiş bir telaş içerisinde Harun Yahya hiçbir şekilde ben Hazreti Mehdi'yim demediği halde dediğini iddia ediyor. Etrafındaki gençler dağılsın diyor. Konu hep Harun Yahya'nın etrafında dönüyor. Sakalının boyunun biraz daha uzun olması gerekiyor diyor. Kıyafeti de uygun değil, modern diyor. Hangi sakalı kıyafeti dediği gibi olunca konu hallolacak gibi bir üslubu var. Sanki sakalı kıyafeti dediği gibi olunca konu hallolacak gibi bir üslubu var. Bu telaş niye? Cübbeli neyi fark etti de bu kadar telaşlanıyor?
Tabii bu kadar telaş hakikaten normal bir şey değil. Yani normalde hocamız söylemişti. İslam'ın hakimiyetini istemesi gerekir.
Evet.
Her Müslümanın böyle olması gerekir. Dolayısıyla değil onun mi? Böyle evet. olması gerekir. Hatta dua ediyor bu akşam önceki bölümde. Evet gösterildi o film. Hazreti Mehdi'nin geleceğini, gelmesi için bayağı bir ciddi dua ediyor değil mi? Allah'ın herkes göstermesini, amin, göndermesini. Ama evet. diyor sonra korkarım ki geldiğinde diyor onu tanımayabiliriz diyor. Hatta bu o değil deyiriz diyor. Çünkü diyor maddeye menfaati dokunur diyor bu açıklamasında. Yani bu çok garip bir konuşmayı 1996 yılında yapıyor. Ve 1996 yılında Mehdi her an çıkabilir diyor. Sonra birdenbire ne olduysa işte bu yorumcumuzun da yazdığı gibi birdenbire değişti, gelmeyecek, ileride gelecek falan demeye başladı. Hatta kitaplar yazdı böyle bazı hadisleri çarpıtarak. Tabii bu çok garip yani manidar.
Değil mi? Evet. Selahattin Kara, Kastamonu. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin değerli talebelerinden merhum Ahmet Feyzi Kul Efendi'nin Maidetül Kur'an ve Hazinetül Bürhan adlı eserinde yer alan Hazreti Mehdi'ye işaret eden ahir zamanla ilgili bazı ebcetler şöyledir. Şeytanın Allah'a sığınırım, Duha Suresi 5. Elbette Rabbin sana razı olduğun nimeti verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Bu ayetteki şu bölüm, elbette Rabbin sana razı olduğun nimeti verecek bölümünün ebcedi vav-ı atıfla 2015. Vav-ı atıfsız 2009. Başka bir ayet okuyorum. Mücadele Suresi 21. ayet. Allah yazmıştır, şeytan Allah'a sığınırım. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır. Ayette şu bölümün Allah yazmıştır, andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de bölümünün ebcedi 2010. Maşallah. Çok manidar hakikaten. Yani hem anlam olarak tam ifade etmesi ve yılının da tam o yıllara denk düşmesi evet. Allah'ın bir bize bir işareti, bir güzelliği. Yani çünkü binlerce rakamdan biri olabilir yani. 300 olabilir, evet. 3000 olabilir, 7000 olabilir değil mi? Tam yani 2000.
Anlamıyla birlikte tabii.
Anlamıyla bütünleşince gerçekten bir mucize ve kalbe kuvvetli kanaat getiren bir şey olmuş oluyor. Güzel bir mucize maşallah. Devam ediyor yorumcumuz. 2009, 2010, 2014, 2015, 2021 Türk İslam Birliği'nin atak ve hakimiyet yıllarıdır. Merhum Ahmet Feyzi Kul Efendi 1950'lerde yazdığı bu eserinde Kur'an-ı Kerim derin sırlarını ve işaretlerini çok güzel kaleme almış. Hazreti Mehdi ile ilgili istihraçları da Allah'ın izniyle bir bir çıkıyor. Devam edeyim mi?
Evet, çok güzel.
Başka bir yorumcu Gönül Candan İzmir'den. Cübbeli'nin bir kısım Sebat Aycı Mason ailelerle nasıl bir bağlantısı var? Onlarla neler konuştu? Bu aileler ne zaman, nerede Cübbeli ile bağlantıya geçti? Bu ailelerin Cübbeli'ye herhangi bir vaadi oldu mu? Neden Harun Yahya'nın yanında İslam'a fedakarane hizmet veren gençlerin dağılmasını istiyor? Bu gençler Mason ve Sabataycı olan bu ailelerle aynı inancı paylaşarak birlikte hareket ederlerse Cübbeli'nin bu durumdan çıkarı ve faydası ne olacak? Cübbeli'nin asrın deccaliyeti olan Darwinizme ve materyalizme karşı ilmi bir mücadelesi yok ve bu konulardan da hiç anlamaz. Eğitimi, kültür durumu ve zihniyeti böyle bir hizmete müsait değil. Dolayısıyla da şu ana kadar bu tarzda bir mücadelesi olmadı. Ama Harun Yahya küfrü ve delaleti dehşete düşürdü. Onların batılı inançlarını yerle bir etti. Bilimsel kanıtlarla, ilmi bir mücadeleyle büyük bir zafer kazandı. Bu konulara gücü hiç yetmeyen, bu alana hiç giremeyen Cübbeli'nin bu kadar faydalı faaliyetler yapan gençlerin dağılmasını istemesi çok şaşırılacak bir durum. Tam ahir zaman alameti demiş.
Evet.
Kesinlikle.
Evet. Halbuki hakikaten hocamız kitapları 300 üzerine kitabı var. Bunlar 200 ülkesinde dünyanın 73'ten fazla dile çevrildi şu anda. Okunuyorlar. 100 milyonlarcası indiriliyor internetten. Ve her tarafta çok etkili oluyor. Neden? Bir kere hakikaten içeriği mükemmel.
Kesinlikle.
Hem çok modern, herkesin anlayabileceği şeyde
çok ayrıntılı estetik, bir şekilde anlatıyor ayrıca.
Evet. Evet. Yani her bu konuyla ilgili mesela DNA ile ilgili kitapları var. Biyoloji ile ilgili kitabı var. Evrimi yalanlaması ile ilgili kitap var. Komünizmle ilgili kitap var. Faşizmle ilgili kitap var baktığınız zaman. İnsanların psikolojik yapıları ile ilgili kitaplar var. Yani Kur'an dayanaklı olarak anlatılıyor tabii. Fizikle ilgili, astronomi ile ilgili kitapları var. Biyokimyaya yönelik kitapları var. Yani bilimin her dalında hemen hemen canlılardaki mucizeleri anlatır. Örümcekteki mucize, karıncadaki mucize gibi. İnsandaki mucize, insan organlarını anlatıyor. Yani her sahada herkesin anlayabileceği dille yazılmış. Mesela bir lise öğrencisi okuduğu zaman da, Nobel ödülü bilim adamı okuduğu zaman da aynı şeyleri anlıyor. Bu çok üstün bir anlatım hakikaten. Hem çürütülemez özelliği var kitapların, hem de çok hikmetli bir anlatım. Ben hakikaten böyle bir kitap hiç görmedim. Kitaplar hatta genellikle şöyle olur. Yazar kendini ön plana çıkarmak için en basit konuyu bile en karmaşık hale getirilir bazen böyle. Yani bir satırda, iki satırda anlatacağı bir şeyi 20 sayfa anlatır bazen böyle. Böyle garip cümleler, uzun uzun cümlelerle ki aman ne zeki adam, neler de biliyor falan desinler diye. Halbuki Sayın Adnan Bey'in kitapları son derece hikmetli ve vurucu. Yani çok özlü, sade bir anlatımda ama tam yani böyle çürütülemez yani karşı konulamaz özelliği var. Bunu da şundan biliyorum. Biz Adnan Bey adına dünya çapında 1000'in üzerinde konferans yaptık. Bunların çoğu üniversitelerde. Yani üniversitelerken öyle Amerika'nın ve dünyanın, İngiltere'nin ve dünyanın, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversiteleri.
Cambridge, Oxford vesaire.
Dahil, evet. New York Üniversitesi dahil. Mesela Pennsylvania State University dahil, Washington Üniversitesi dahil böyle. Hiç, bakın 10.000'in üzerinde soru geldi. Hakikaten oluyor. Mesela evrimi anlatıyoruz çünkü çürütecek. Oraya dünyanın en ünlü evrimci profesörleri geliyor. Cevap veremediğimiz, altta kaldığımız bir tek şey olmadı Allah'ın dilemesiyle. Allah üstün getirtiyor hakikaten. Çünkü Allah hakkı batılın üstüne fırlatırız, o onun beynini darmadağın eder diyor. Bunu da hocamızdan öğrendik. Yani ben hakikaten evrimi nasıl çürüteceğimi, yani evrime hiçbir zaman kanaatim gelmedi ama bilimsel olarak nasıl geçersiz olduğunu, ne olduğunu hiç bilmiyordum. Hakikaten hocamdan öğrendim yani. Hocamın kitaplarından ve kendisinden öğrendim. Kur'an'a da vesile oldu. Hidayetimize vesile oldu bizim. Yani dolayısıyla bütün bildiklerimi Kur'an'dan ve hocamızdan öğrendim hakikaten. Ve onunla gittiğimiz zaman hocamızı temsilen bir kere çok hürmet görüyoruz. Artı ortalığı darmadan edip dönüyoruz fikren tabii yani böyle. Kimse olamıyor. Yani dünyanın en ünlü profesörleri. Bakın Roma'da çağ karşımıza çıktılar. Bakın gösterelim. Bunlar dünyanın en ünlü evrimci profesörleri. Yani daha...
Vatikan bakın, mı?
Evet Vatikan işte. Bakın dünyada daha tanınmış evrimci yok.
Şu ortada oturanlar özellikle değil mi?
Evet,
o büyük evrimciler.
10-15 kişi ortada oturanlar dünyanın en önüne gelen evrimcileri. Zaten kürsüde şu anda Francisco Ayala ile var, Douglas Fütüma var. Bunlar dünyanın en iyi, en önüne gelen 3 evrimcisinden 2 tanesi.
Evet.
Ve bütün salon evrimci, bakın o oturanların hepsi dünyanın bir tarafından gelmiş profesörler, böyle evrimci akademisyenler falan. Yani, tamamen darbesi bütün salon. Bakın şimdi. Önce şey diye başlayınca sözü, ben Harun Yahya'yı temsil ediyorum deyince Douglas Fütüman'ın yüzü kül gibi bembeyaz oldu. Yani böyle bayılıyordu az zaten. And if it is verified by the observation of experiments, it becomes a theory.
Şimdi şöyle işler
görüyorum. Önce bir hipotez ortaya atarsın. Bu eğer gözlemlerle ve deneylerle desteklenirse bu teori olur diye devam ediyorum. Ben onu soracağım. Hemen müdahale etti. Benim tabii Harun Yahya temsilcisi. Önce başına geldiğini anladılar. Kuşkocular bazı iddialarda bulundular. Fakat bilimsel dediler, desteklenmediler. Ara geçiş formları. Hani bilimsel tartışma bölümü bu zaten. Hani böyle. Kimsenin konuşmasını müdahale etmiyorlar normalde.
Tabii kendilerini zıplı düşündüğümüzde.
Ara diyorum, bakın. Ara geçiş formları gösterebiliriz. Ara geçiş formu yoksa evrim yok demektir.
Doğru. Evet. Cevap verebildin mi abi?
Efendim?
Cevap verebildin mi?
Cevap verebildim gibi. Ben şimdi yapıyor olacaklar biraz daha. Ne cevap veriyor ya? Sen yok ki hocam. 10 trilyon vereceğim ben diyor. Ara geçiş formu getirene. Yok. İki senedir yok kimse orada. Ben kaçıyor. Nakis bütün yolu kaçar. Normal zaten baygınlık geçiriyor. Bu bilimsel bir tartışma diyorum. Üstümeye çalışıyor. Bak bu da o fakültenin dekanı. Roma'daki normalde ilahiyat fakültesi burası. Hristiyan bir üniversite. Vatikan'ın kontrolünde. Olmaması gereken bir toplantı zaten bu. Bakın mikrofonu alıyor.
Diyorsunuz ki Nazi dönemindeki parti propagandalarının tamam, aynı model yani.
Evet. Yani komünist rejimlerde olur, Nazilerde olur. Siz bir, yani bir ideolojiye karşı gidip bir şey söyletmezler size. Söylediğiniz anda
değil mi?
İte kaka salondan çıkarırlar, aynısı oluyor burada. Daha sonra yani, salondan da çıkarmaya
Hazreti,
çalışıyorlar.
Yani sözünü bölmek istemiyorum ama yani aklıma geldi söylemeden demeyeceğim ama Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hakikaten nuzulünün ne kadar yani gerekli hakikaten ve şey olduğunu gösteren çok önemli bir şey. Değil mi? Oranın güya hani şeyin temsilcisi Hristiyanlığın, Katolik Kilisesi'nin İsa Aleyhisselam'ı takip eden güya onların takipçilerinin yeri olması orası. Vatikan. Yani oradaki manzaraya bakın.
Masonların kontrolünde olduğu anlaşılıyor hakikaten.
Üstad Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri diyor ya gerçekten ölmüş olsa ahiretin en ucundan yine Allah onu getirtir diyor ki yani zaten vücuduyla nuzul edecek dünyaya yine aynen gelecek diyor gökte olan Hazreti. Evet, hakikaten çok gerekli oldu. Yani
tabii.
Maşallah şu an anlıyoruz.
Tabii normalde yani onlar da Allah'ın yarattığına inanıyorlar normalde ama öyle bir masonik kontrola geçmiş ki yani böyle ateistlerle bunların hepsi ateist yani. Darwinist demek zaten ateist demektir. Yani Darwinist arasında ben dine inanıyorum yani çok az var. O da samimi değil yani böyle çünkü zaten bilimsel olarak geçersizliği kanıtlanmış. Ve bir pagan felsefesi. Darwin zaten bunu söylüyor. Direkt ben diyor inançsızım diyor. Allah diyor yaratmamıştır diyor haşa. Ama sonra da itiraf ediyor. Bir mektubunda söylüyor. Yani bu diyor dünya diyor, bu evren diyor, bu düzen diyor. Tesadüfen olmuş olamaz diyor. Onun alıntısını göstereyim.
Yani Deccal'in etkisi altında hakikaten Vatikan.
Evet.
Yani şunu da söylemek istiyorum. Demin ben onu okudum. Orada konu tabii doğal olarak gelişti. Hani cübbeli ile ilgili olan yorumcumuzun hani onun ağzından hani etrafında Adnan Bey'in etrafından dağılmasını mı istiyorlar talebeleri bunun işte masonlarla sabotajlarla işbirliği yapıp dağılmasını mı istiyorlar? Yani değil cübbeli 7 düvel gelse biz 25 yıldır hocamızın yanındayız, birlikteyiz Sayın Adnan Otlar'ın hiçbir şey olmaz yani dağılma değil bilakis bizim daha çok kenetlenmemize vesile olur. Yani bizi bileyler makinesi bileyler daha şey yapar ya bizim ihlasımız, sadakatimiz, tesanütümüz, bağlılığımız, sevgimiz, muhabbetimiz, milletimiz ve dini İslam için çalışma şeyimiz, hırsımız, fedakarlığımız çok çok daha artar. Yani dışarıdan gelecek öyle dağıtmaya yönelik şeyler bize hiç etketmez. Böyle olumlu etkiler. Bilakis daha çok birbirimizi sever, bağlanırız yani.
Yani Allah saklasın. Yani Allah rızası için yapılan bir şey var. Yani bunun tabii şimdi bir kere Kur'an'da Allah'ın emrettiği, Allah'ın istediği bu zaten değil mi? Allah fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin diyor. Hı hı. Değil mi? Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücadele edin diyor Allah. Dolayısıyla bir fitne var mı? Var. Darwinizm, çağın en büyük fitnesi. Hı hı. Buna karşı mücadele gerekiyor. Bu yani bunu dünyada en etkili yapan kim? Adnan Bey. Tabii ki Adnan Bey'in yanında olup değil mi? Adnan Bey'e yardım edilir ki yani ona yardımcı olarak da Allah rızasının en çoğunun yapılmış olması gerekir. Değil mi? Evet. Müslüman olarak. Dolayısıyla Allah saklasın böyle yok cübbeli yok cübbenin dedesi falan onun söylemesiyle o söyleyecek bu söyleyecek yani Allah saklasın yani ölse kolumuzu bacağımızı koparsa ben kendi adıma konuşuyorum kolumu bacağımı koparsa ne fark eder ben yani Allah'ın istediği bir yoldayım ben inşallah Allah rızası için hareket ediyorum Allah rızasının en çoğu da bunu gerektiriyor zaten böyle yani bu o öyle dedi bu böyle dedi yok annesi dedi ki bilmem ne falan yani benim ailemden bahsederek tabii söylüyorum bunu. Her anne baba öyle değil de. Hiç fark etmez. Yani vız gelir tırıs geçer. Allah rızasının en çoğu ne gerekiyorsa o yapılır zaten. Hatta kişilerin hayatlarına da bağlı. Yani öldükten sonra da aynen devam eder değil mi? Mesela Hazreti Peygamber döneminde böyle oluyor. Sahabe birlikte. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Muhammed ölse ya da öldürülse siz topukların üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz diyor Allah değil mi? Evet. Yani Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra da inşallah sahabe aynı şekilde devam etti değil mi? Ondan sonra da o tabii sistemi yani sistemi derken Allah affetsin yani tabii Kur'an'ı aynı şekilde Allah rızası için hareket etmeye devam ettiler. Zaten Müslüman böyle olur. Müslüman öyle olaylarla eğilip bükülen öyle olmaz tabii. Allah'ın değil mi? Haşa emrettiği yapı değil ki.
Tabii.
Allah tabii ki siz diyor ben imtihan edeceğim diyor. Burada zaten imtihan olacağız biz. Korku, açlık, bir parça mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan edeceğim sizi diyor. Tabii ki bir şeyler olacak yani. İnsanın başına bir şeyler geliyor, iftira da olabilir. İşte hocamız değil mi hapse girmiş. Değil mi? Ne kadar hareketli böyle zor bir ortamda imtihanı var. Hiç en ufak bir taviz vermiyor. Ben de inşallah o şekilde ona niyet ettim Allah'ın izniyle. Peygamberleri örnek alıyorum. Hocamızın güzel ahlakını da örnek alıyorum. İnşallah. Kesinlikle yani i̇nşallah. Ölene kadar inşallah birlikteyiz omuz omuza Allah'ın izniyle söke söke.
İnşallah.
İnşallah. Bakın ha şimdi pardon Charles Darwin şu sözünü söyleyeyim. Bakın o da inanmıyor bu evrim teorisinin bu evrim teorisi değil de teori değil Darwinizm tesadüf saçmalara. Bakın diyor ki mektubunda bu mükemmel evreni özellikle de insanın doğasını izlemekten mutlu olamıyorum. Her şeyde dizayn edilmiş kanunların bir sonucu olarak bakmaya eğilimliyim. Ve bütün bu kanunları açıkça her şeyi bilen, gelecekteki tüm olayları ve sonuçları gören bir yaratıcı tarafından dizayn edilmiştir. Ama daha fazla düşündükçe daha fazla kafam karışıyor. Tamamen ümitsiz bir karmaşanın içinde olduğumun bilincindeyim. Gördüğümüz dünyanın bir şans eseri olduğunu düşünemiyorum. Bitti.
Zaten her şey
o da söylüyor. O itiraf ediyor diyor. Tesadüf diye bir şey yoktur diyor yani. Zaten bakın ara geçiş formu da yoktur diyor. Yani evrim olmadığını o kitabında birçok yerde mektuplarında hep itiraf ediyor zaten. Ama ona rağmen bunu yapıyor. Çünkü şundan dolayı 27. derece mason. Dedesiyle aynı locaya bağlı. Dedesi de tanınmış bir mason. Üst düzey bir mason. Hatta üstad dedesi Erasmus Darwin. Onun fikirlerini alıp böyle sarıp sarmalayıp masonlar buna hadi yürü bakalım sen diye böyle bir iki şaplak vuruyorlar. O kitabı yazdırıyorlar. Ondan dolayı bu yapılıyor. Ve onu destekliyorlar böyle.
Efendim? Vicdan rahatsız. Böyle rahatsız bir
tabii.
Yazıyor.
Tabii. Şu açıkça söylüyor değil mi? Tesadüf olduğunu düşünemiyorum ben diyor zaten. Teo bakın gözü düşünmek beni buz gibi yapıyor diyor. Göz çünkü çok kompleks bir organ. Yaratıldığı çok açık. Tavus kuşunu düşünmek beni hasta ediyor diyor. Eğer diyor türler diyor hayata diyor bir anda diyor eksiksiz olarak başlamışlarsa bu benim teorime öldürücü darbe olur diyor. Hı hı. Kambriyen dönemine bakıyorsunuz bir anda 50 tane film ortaya çıkıyor. 50 tane temel canlı grubu. Hı. Hatta zamanla azalıyor böyle. Yani neresine baksanız biliyor çünkü fosil var o dönemde zaten. Hı hı. Ara geçiş formları niye yok diyor. Niye diyor böyle diyor düzen var diyor böyle diyor. Söylüyor zaten itiraf ediyor kendisi. Yok diyor ara geçiş formu diyor.
Ara geçiş formlarını kendi hayal güçleriyle yaratıyorlar.
Tabii bakın ara geçiş formu olmadığını tekrar okuyalım. Yani çok önemli bu zaten. Evrimin olmadığını kendisi çok açık bir şekilde söylüyor. Bakın. Bakın. Yani Charles Darwin evrimin olmadığını türlerin kökeni kitabında itiraf ediyor. Bakın diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Bakın, geçiş formu yoksa evrim yok demektir. Evet. Evrim o demek zaten, evet, onun iddiasına göre. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? E bulamıyorsun, yok. Çünkü fosil bulunuyor zaten. Kazma küreyi almışlar Charles Darwin döneminde. Her tarafı kazıyorlar. Her taraftan fosil çıkıyor. Binlerce fosil var onun döneminde. Ara geçiş formu yok. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Bitti.
İki yazıda da kendini bayağı çürütmüş.
Değil mi? Çürütmüş. Tabii. Zaten yok diyor evrim.
Yok.
Hatta bu şey var. Acaba yönetmen arkadaşlar da varsa haber internette bir şey hazırlamışlar. Bu Habertürk'teki evrimcilerin hatalarıyla ilgili var mı acaba onlar? Evet.
Ben bakalım. Okuyayım o sırada.
Evet.
Devam ediyorum. Cübbeliye Cevap kitabından Naci Mustafa Uzun yazmış Bayburt'tan. Cübbeli'nin hocası Mahmut Efendi, Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400 yılında çıkacağını bildiriyor. Mahmut Efendi'nin hocası Efendi Baba Ali Haydar Efendi de aynı şekilde Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400 yılında çıkacağını söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri de bu mübarek hocaların aynısını söylüyor. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri de aynısını söylüyor. Sami Efendi Hazretleri, Nimetullah Efendi ve daha yüzlerce büyük alim ve tasavvuf büyüğü aynı o konu hakkında ittifak halindeler. Yani Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400 yılında çıkacağı konusunda. Ama hepsinden daha büyük bir alim var, ünlem. Cübbeli Ahmet. O, Hazreti Mehdi yüzlerce sene sonra gelecek diyor. Suyuti, ümmetin ömrü Hicri 1500'de bitecek diyor. Ve bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok fazla hadisi şerif veriyor. Cübbeli bu açık delilleri de kabul etmiyor. Cübbeli ahir zamanda hadisi şeriflerde bildirilen mühim bir isim olabilir demiş Naci Mustafa Uzun. Tuğba Balkan, Zonguldak'tan. Cübbeli'nin 1986 yılındaki bir konuşmasından bir bölüm yazmak istiyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki, Mehdi çıktığı zaman Medine'nin en büyük alimi karşı gelecek. Medine'nin en büyük alimi diyecek ki, bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor diyecek. Mehdi için bak. Niçin? Çünkü bidatları uydurmaları din namına tutmuş, hakiki sünnetleri terk etmiş olduğu için dini bidattan ibaret olmuş. Hazreti Mehdi de bidatları kaldırmaya çalışınca dinimiz elden gidiyor diye bağıracak. Hadis-i şeriflerden Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağı anlaşılıyor. Yani İstanbul parantez içinde Medine, şehir demek evet. Medine. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ümmet, altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin şehrin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye, yani İstanbul.
İstanbul, evet.
Ramuzül Ehadis sayfa 296.
Bak bu çok önemli. Bunu bir daha tekrar eder misin? Hı-hı. İstanbul'dan çıkacağını çok açık bir şekilde bildirdiği bir
hadis. Ramuzül Ehadis. Peygamberimiz buyurdu ki ey ümmet, altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin şehrin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye, İstanbul.
Evet, hı-hı. Mehdi'nin manen fethi var hadislerde bildirilen. Evet. O da İstanbul'a dikkat çekiliyor. Zaten evet. Kutsal emanetlerle birlikte çıkacağı söyleniyor, hı-hı, değil mi? Peygamberimizin hırkasıyla, evet, sancağıyla, ondan sonra kılıcıyla. O da dolayısıyla İstanbul olduğu çok net açık yani hadislerde bildiriliyor. Mehdi'nin çıkmış olduğuna göre, bütün alametlere göre İstanbul'da olması gerekiyor.
Devam ediyor inşallah. Tuğba Balkan bitiriyor. Diyor ki Cübbeli Hoca'ya bir sorum var. 1986 yılında yaptığı bir sohbete ait kasette İmam Rabbani Hazretlerinden bir hadisi şerif naklederek Medine yani İstanbul'da Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele verecek cahil bir alimden bahsediyor. Hazreti Mehdi'ye karşı Medine'de yani İstanbul'da mücadele edecek olan bu cahil alimin kim olduğunu biliyor mu? Birçok şeyi iyi bildiğine göre bunu da çok iyi biliyor olması lazım. Tarihi bir olayla ve büyük bir mucizeyle karşı karşıya olabilir demiş Tuğba Balkan.
Neyim abi?
Evet, eğer hazırsa sorduğun şey devam edebiliriz.
Evet, bu şimdi Habertürk'te katıldığımız evet. programda bazı evrimciler vardı. Onlar tabii yani evlere şenlik açıklamaları var ama İnternette de işte ama gençlerin gözünden kaçmıyor bunlar. Çok zekiler.
Evet.
Almışlar bunları çıkarmışlar böyle. Ortaya koymuşlar net bir şekilde. Yapmışlar bir filmi hazırlamışlar.
Dawkins bile bir tane yararlı mutasyon örneği veremezken nasıl oluyor da yararlı mutasyon örneği?
Ama
yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşınızın lütfen yine tekrar söylüyorum.
Richard Dawkins yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı
tedavi.
Ama verebilir. Ne yararlısı?
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir. Niye veremezsin? Dawkins'i arayalım söylüyorum hemen anlarsın.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Hawkins'ı arayalım söylüyorum, hemen anlarsın.
Mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur. Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar,
yani
mutasyonlar meydana gelir.
Yani hata sonucu ortaya çıkmıştır?
Teknik anlamıyla hata sonucunda
ortaya çıkmıştır. Yani biz yani, bir organizma hata sonucu genlerin kendini kopyalarken mutasyona uğraması...
Evet. Ama başka tür mutasyonlar da var. Başka tür mutasyonlar
var. Bu çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapması sonucu... İnsan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz.
Koşul
ama bakın koşul diyorum.
Koşul koydum.
Klavyeye bastığımda ancak doğru... Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri
çıkarsın çaksın. Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii, arka planda. Tabii ama Hamlet yok ki.
Tamam ama Hamlet'i oluşturmayacak böyle. Süreç doğal seçilimdir.
Müzik sessizlikten gelir sonuçta.
Ama doğal seçilimdir işte.
Ben tamam doğal seçilim yapalım yani. Diyorum.
Harfler seçilirse bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde son derece kompleks bir protein
daha ortamına giriyor. Peki kim seçecek oradaki?
Doğal süreç.
Uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak
İnsan
mükemmel
yapısı,
bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor tamam doğru. Tamam ne doğadan geliyor. Var ama.
Biz de annemiz babamız yap.
Çok güzel.
Yani
o gerçekten çok güzel hazırlanmış.
Tam rezalet yani böyle. Yani bu söylenecek laf mı bunlar? Yani uçak mühendis varsa diyor uçak diyor. Biz annemiz babamız yaptırmış diyor. Bir de bir şey bulmuş gibi yani çelik var diyor. Çelik nereden geliyor? Çelik.
Yani böyle. Çocuk anne baba yapıyor.
Evet. Dalgıysa söyleyelim. O kadar zor soru sormasınlar diyor. Söyleyelim o da söylesin falan. Yani bakın Darwinizm düştüğü durum bu işte. Dolayısıyla hiç rezil etmesinler kendilerini.
Bence de.
Çünkü yeni kuşak hakikaten gençler süper zeki, internete giriyorlar, bilgileniyorlar böyle. Öyle okullarda falan artık hocaları falan da konuşturmuyorlar. Darwinci hocaları, değil mi? Darwinizm savunanları. Dolayısıyla bunların düştüğü durumu herkes görüyor. Bakın bunu hazırlamışlar. Şimdi ne gerek var değil mi böyle bu şekilde rezil olmaya? Kesinlikle. Biri Boğaziçi'nde hoca, biri Hacettepe'de hoca. Olacak şey mi yani gidip öğrencilerine bu safsatayı, bu pagan dinini anlatıyorlar. Yani o zaman bilim adamı olmuyor. Pagan rahibi olmuş oluyor. Çünkü bir pagan dinini değil mi? Hı-hı. Anlatan bir kişi konumuna gelmiş oluyor. Üniversite hocalığı böyle olmaz. Hı-hı. Üniversite hocası bilimsel bir insandır. Objektif olması gerekir. Bilimsel veriler neyi gösteriyorsa onu anlatır. Bilimsel veriler çok açık. Doğada değil mi? Her şey yaratıldım diyor zaten. Yani nereye baksanız kusursuz bir yaratılış görülüyor.
Evet.
Altın oranlı. Değil mi? Bütün evet. Canlılar. Hepsi simetrik. Müthiş. İki göz, iki kulak. Böyle evet. Hani insana baktığında her şeyde bir oran. En ufak detayda müthiş bir sanat. Değil mi? Böyle küçük şeye indiğinde artık mesela hücre, hücrenin içinde protein, amino asit, atom, atomun içinde kuark, işte elektronlar, oradaki yörüngeler, hızlardaki muhteşemlik, büyük aleme çıkınca kainatta dünyanın yörüngesi, güneş sisteminin yörüngesi, galaksinin içindeki denge, açılar, yerçekimi kanunları, yani böyle her şey muntazam ve mükemmel bir yaratılışla yaratıldığı kesinlikle. Açık ve seçik gözüküyor.
Kesinlikle. Evet, yani detaylarda hatta daha da fazla ihtişam ortaya evet. çıkıyor detaya indiğiniz zaman. Mesela dışarıdan bakıyorsunuz organizmaya ama hücre düzeni indiğiniz zaman detaylar daha da komplekslik böyle gösteriyor. Daha kesinlikle. Büyük nizam ve intizam ortaya çıkıyor değil mi? DNA'nın yapısı, enzimlerin işleyişi. Veya işte atomda olduğu gibi elektron örneğine geliyorsunuz. Elektronlar, bakın milimetrenin 10 milyonda bir atomun çapı.
Evet.
Elektronun çapı milimetrenin katrilyonda biri büyüklüğünde. Elektronlar 7 ayrı düzlemde, ki bir düzlemde 100 elektron bulunabiliyor. Saniyede 2000 kilometre ile 100 bin kilometre arası hızla hareket ediyorlar. Bakın milimetrenin 10 milyonda biri büyüklük atomun içerisinde oluyor bu olaylar. Ve doğrusal düzgün bir hareket değil. Kesinlikle birbirine çarpışmıyor. 15 milyar yıldır. 10 üzeri 79 tane atom var evrende. Yani 10 üzeri 79 sıfırlı bir sayı demek bu. Ve hiç çarpışmıyorlar. Nasıl olur bu? Allah'ın gücünü ortaya koyuyor değil mi? Kadrini işte hakkıyla takdir edebilmek lazım. Allah'ın bizden istediği bu. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor inanmayanlar için. Değil mi? Halbuki Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmek gerekiyor. Bilim de buna vesile oluyor. Çünkü bilimle baktığınız zaman siz Allah'ın sonsuz aklına, sonsuz sanatına şahit olmuş, onun delillerini görmüş oluyorsunuz.
Evet, onları açıyor.
Evet. Evet, evet. Programın daha sonuna geldik herhalde evet. İnşallah.
Çok güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum ben.
Biz de teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.
Kapanışı?
Buyurun.
Tamam. Yarın aynı saatte sizlerle birlikte olacağız.
Saat 22'de.
22'de. Çok teşekkür ediyorum size güzel sohbetiniz için tekrar. İyi geceler diliyorum.
Sağ olun. Hayırlı geceler diliyorum.
Hayırlı geceler.